Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 15. ayrım. Hızları önce 1.2 mak, o koşullardaki ses hızı, daha sonra da 1.5 mak olmuştu. Bu tür göreve çıkan mirajlarda kanat altı füzeleri ve dış yakıt tankları gibi hava sürtünmesi yaratıp sürat kesecek silah ve sistemler bulunmazdı. Silahları sadece 2 tane 30 milimetrelik toptan oluşuyordu. Normal bir insanın bir blok binayı dönmesi için gereken zaman süreci içinde Mach hızları ile bir şebadan Elliot üzerine gelmişlerdi. Şimdi hızları 1.9 Mach olmuştu ki bu sürat ısı duvarına çok yakındı. Birden harekat merkezinin sesi duyuldu. David, ben Brick. Sizi izliyoruz. Önleme için başınız ve süratiniz tamam. 16 saniye sonra tırmanışa geçmek üzere hazır olun. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Sayım başlıyor. 8, 7, 6, 2, 1, tamam, tırman. David, mirajın burnunu ufkun üzerine kaldırıp tırmanışa geçerken tüm vücudunu gerdi ve yer çekiminin etkisini azaltmak için maskenin içinde ağzını açıp bağırdı. Fakat üzerindeki G giysisinin etkisi ve ayrıca aldığı önlemlere karşın süratin ani ve yüksek oranda artışı ile meydana gelen korkunç yer çekimi onu koltuğuna zımbalamış ve genç adam kanın beyninden çekildiğini, gözlerinin önce grileştiğini, sonra da tamamen karardığını hissetmişti. Bu birkaç saniyelik bir baygınlık anlamına geliyordu. Ne var ki bu birkaç saniyelik kendinden geçişten sonra gözlerini açtığında Joe'nun uçağının sesten iki kat süratle kendinden birkaç metre bile ayrılmadığını görünce gülümsedi. G göstergesine baktığında sürat kaybetmeden bu tırmanışa geçmek için kendi ağırlığının 9 katına yakın bir yer çekimine maruz kaldığını gördü. Şimdi yeryüzüne dikey olarak tırmanıyorlardı ve hız göstergesi durmadan dönüp yükseliyordu. Buna karşın tırmanış sürdükçe hızları da ağır ağır düşmeye başlamıştı. Dikiz aynasına tekrar bakıp Joe'nun kendisini aynı uçuş pozisyonunda hiç sektirmeden izlediğini gördü. Joe onun kuyruğunu bir an olsun bile bırakmıyordu. Güçlü bir uçucuydu. O sırada kulaklıkta 2 numarasının sakin sesini duydu. Lider, burası 2, hedefle temasım var. Taarruz tırmanışının etkisini bile umursamayan Joe, o uzman elleri ile bir yandan da radarının netlik ve menzil ayarları ile ustaca oynuyordu. Ve bir süre sonra uğraşısının mükafatını almış, hedefi ekranda bulmuştu. Hedef uçak onların çok üzerinde bir irtifada uçuyordu. Bu uçuş türünde irtifa arttıkça sürat düşmekteydi. Gökyüzüne dimdik tırmanan birer ok gibiydiler. Bir süre daha böyle uçarlarsa uçuş dengeleri bozulacak, perde vites olacaklar ve tırmanışlarını daha fazla sürdüremeyip irtifa kaybetmek zorunda kalacaklardı. İşte bu havada tutunamama durumuna girmeden önce birkaç saniye içinde hedefi bulmalı ve saf dışı bırakmalıydılar. David sırtı kokpit koltuğuna yapışmış olarak bakarken gökyüzü renginin önce koyu maviye, daha sonra ise gece mavisine dönüştüğünü gördü. Artık yıldızların pırıltılarında uçuyorlardı. Artık stratosferin sınırındaydılar. Burada ne bulut vardı ne de dünyada geçerli olan hava koşulları. Kokpitin dışındaki havada iyice incelmişti ve insanoğlunun yaşaması için yeterli değildi. Hava yoğunluğunun bu kadar azalması hiç kuşkusuz jet motorlarını da olumsuz etkiliyor, türbinlere yeterli oksijen gitmediğinden motor gücü için gerekli yanma da yeterince gerçekleşmiyordu. Uçakların dışındaki havanın ısısını gösteren ibre sıfırın altında 60 dereceyi gösteriyordu. İki uçağın enerjileri artık tükenmek üzereydi ve daha fazla tırmanmaları olanaksızdı. Artık normal uçuş hissi de kaybolmuş gibiydi. Sanki uzayın karanlık boşluğunda yüzüyorlardı. Altlarında ise dünya garip, soluk ve doğal görünmeyen ışıklı bir küreydi. Ama manzarayı izlemek için zamanları yoktu ve mirajlar artık sallanmaya başlamışlardı. Havada güçlükle tutunabiliyorlardı. Uçağın kontrolü neredeyse imkansızlaşmış, lövye boşlukta sallanır gibiydi. Joe hedefi gözden kaçırmıyordu. Onu dikkatle izleyip aynı uçuş başına döndüler. Ama uçaklar artık iyice kontrolden çıkmış gibiydiler ve birkaç saniye sonra düşer gibi irtifa kaybedeceklerdi. David gözlerini açmış ileriye bakarken bir yandan da mirajı aynı irtifada tutabilmek için gayret sarf ediyordu. Ama birkaç saniye sonra perde vites göstergesinin amber ve kırmızı ışıklarının yanıp sönmeye başladığını gördü. Hem zaman hem de irtifa kaybetmeye başlamışlardı. Birden gördü onu. Hedef uçak incecik havada onlara olduğunca yakındı. Biraz önlerinde ve hafifçe altlarında uzayın karanlığında kanatlarını açmış bir manta balığı gibi süzülüyor ve bir hayaleti andırıyordu. Sessiz ve sakin bir uçuş yapıyordu ve bu kadar yüksek irtifalarda kimsenin ona dokunamayacağından emin gibiydi. Çöl çiçeği, burası parlak mızrak. Hedefle görerek temas sağlandı. Taarruz için izin istiyoruz, tamam. David içinde kabaran öfke ve nefreti gizlemek ister gibi sakin bir tonla konuşuyordu. Hedef tanımlaması yapın, tamam. Birik tereddüt ediyordu. Ne olduğu, kime ait olduğu bilinmeyen bir uçağa saldırmak başlarına büyük işler açabilirdi. Çöl çiçeği, bu bir Ilyushin Mark 17-11. Üzerinde hiçbir işaret göremiyorum. Bu tip bir uçağın üzerinde milliyetini belirten bir işaret bulunmasına hiç gerek yoktu. Bu uçak ancak bir milletin olabilirdi. David hedefe gittikçe yaklaşıyordu ve hızını düşürmesi de olanaksızdı. Hedef çok uzun kanatlara sahipti ve böyle çok yüksek irtifalarda düşük süratlerle uçacak şekilde dizayn edilmişti. Bu bir stratosfer uçağıydı. Hedefe yaklaşıyorum diyerek harekat merkezini uyardı. Yaklaşık 10 saniye sonra onu geçeceğim ve taarruz fırsatı kaçmış olacak. Silahlarını atışa hazır hale getirip önündeki hedefi gözden kaçırmamaya çalışırken bir yandan da kulaklığa gelecek emri sabırsızlıkla bekliyordu. Kulağına telsizden bir takım mırıltıların geldiğini duydu ama ne olduklarını anlayamadı. Birik birden kararını verdi. Belki de ülkesine yapılacak bir misillemeyi göze alıyordu. Ama bunun bir casus uçak olduğu belliydi ve hiç kuşkusuz o kadar yüksek irtifalardan çekeceği fotoğraflar ve toplayacağı bilgiler kısa sürede düşmanlarının eline geçmiş olacaktı. Ani bir kararla, David dedi, ben Birik, taarruz izni verildi, tamam, saldır ona. Sesi sert ve oldukça heyecanlı gibi çıkmıştı. Beseder, David Mirage'ın burnunu biraz aşağı doğru verince, uçak kumandaya hemen cevap verdi. İki numara, burası lider, taarruza geçiyorum, tamam. Anlaşıldı lider, seni izliyorum, tamam. Hedef uçak o kadar düşük bir hızla uçuyordu ki, ona süratle yaklaşmakta olduğunu görünce birden şaşırdı. Ilyushin nişangahtaki yerine oturmuştu. Fakat atış yapabilmek için sadece birkaç saniyelik bir zamanı olduğunu gayet iyi biliyordu. Nişangahtaki hedef noktasını uçağın gövde kanat birleşimine getirdi ve tetiğe bastı. Hedef sanki onun üzerine geliyor gibiydi. Ona birkaç saniye sonra çarpabilirdi. Parmağını 3 saniye kadar tetikte tuttu ve uçuşan mermilerin hedefin çeşitli noktalarına isabet ettiğini çıkan parıltılardan anladı. Şimdi hedefin tam altındaydı ve bundan sonra atış yapamayacağını anlayıp uçağı sağa yatırdı ve keskin bir dönüşle uzaklaştı. Joe da onun arkasından geliyordu. O da hedefe birkaç mermi gönderme fırsatı bulmuştu. Onlar daha tam olarak uzaklaşmadan Ilyushin casus uçağı birden parladı ve kanatlardan birinin gövdeyle birleştiği noktadan kopması ile önce bir sarhoş gibi yalpaladı, sonra dönerek dünyaya doğru düşmeye başladı. Çöl çiçeği, burası parlak mızrak lider. Hedef tahrip edildi, tamam. David sesinin titremesini önlemek ister gibi normal konuşmaya çalışıyordu. Ama ellerinin titremesine engel olamamıştı ve karnında da nedenini bilmediği bir ağrı vardı. Ona öyle geliyordu ki düşmanının ortadan kalkması bile nefretini silememişti. İki uçak arasındaki frekansa geçti ve düğmeye basıp "Hey Joe!" diye konuştu. Hanna için bir tane daha geberttik işte. Ancak bu kez arkadaşının hiç sesi çıkmamıştı. Birkaç saniye daha bekleyip onun konuşmadığını görünce frekansı değiştirip Doppler sisteminde üste dönüş sinyalini aldı ve üst başına döndü. Joe hala hiç sesini çıkarmadan onu yakından izliyordu. Debra onun yaşamını dengeleyen bir insan olmuştu. David onun ortadan kaybolmasıyla öylesine çılgınlaşmıştı ki Joe uçuşta olduğu gibi görev dışında da onun iki numarası gibi davranma zorunluluğunu hissediyordu. Zamanlarının büyük çoğunluğunu birlikte geçiriyorlardı. Kayıpları konusunda pek konuşmamalarına karşın aynı acıyı paylaşmaları onları birbirlerine daha da yaklaştırmıştı. Joe korkunç olayın geçtiği kendi evine gitmek bile istemiyor, genellikle David'in Malik sokağındaki evinde kalıyordu. Birik zaten görevi gereği eve pek gelemiyordu. Debra gitmişti ve annesi de o olaydan sonra iyice içine kapanmış, yaşama küskün yaşlı bir kadın olmuştu. Zavallı kadının vücudundaki mermi yaraları kapanmıştı ancak hiçbir zaman kapanmayacak başka yaraları vardı. David olanları unutmak için çeşitli çılgınlıklar yapmak istiyor, Joe'nun kendisini frenlemesine kızıyordu. Havada kokpitin içinde kendisini çok daha rahat hissediyor, yerde ise tamamen huzursuz ve hiç durmayan bir insan oluyordu. Joe onun çılgınlıklarına engel olmak için her zaman yanında oluyor, iri yarı gövdesi ve sükunetiyle onu teskin ediyordu. Casus uçağın düşürülüşünden sonra Suriyeliler çeşitli bahanelerle İsrail hava sahasını ihlal etmişler, bazı sınır bölgelerinde çatışmalar çıkarmışlardı. Ancak misilleme operasyonlarından sonra bu provokasyonlar hemen kesiliveriyordu. Suriye av uçakları, İsrail'in önleme uçaklarını görünce çatışmaya girmekten çekiniyor ve uzaklaşıyorlardı. David radarında iki kez bu düşmanca tavırlı uçakları görmüş ve Joe'yu peşine alarak onlara saldırmak istemişti. Onlara karşı tüm benliğinde, kalbinde, ciğerlerinde büyük bir nefretin beslemekte olduğunu biliyordu. Ne var ki her saldırı girişiminde Suriye uçakları kendi radarlarının uyarısı ile onları görmüş ve hemen süratlerini artırıp üstlerine doğru uzaklaşmışlardı. Bu gibi durumlarda harekat merkezi, "Parlak mızrak, burası çöl çiçeği, hedef artık zararsız, taarruz paternini bırakın" der ve onu düşmanını kovalamaktan vazgeçirirdi. Suriye MiG-21'leri kendi sınırlarını geçip gözden kaybolurken, David'e de "2 numara, burası lider, saldırıdan vazgeçiyoruz, tamam" diyerek Joe'yu uyarmak kalırdı. Araplar tüm taktiklerini onların sinirlerini bozma girişimlerine uygun olarak hazırlıyor ve planlıyorlardı. Önleme filolarındaki pilot ve diğer personelin sinirleri tamamen gerilmiş durumdaydı. Provokasyonlara güçlükle tahammül edebiliyorlardı. Pilotlar öylesine öfkeliydiler ki harekat merkezi çöl çiçeği onları güçlükle zapt edebiliyordu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Birik'ten filolara gidip pilotlarla konuşmasını, onları yatıştırmasını istedi. Ancak briefing odasında pilotları toplayan Birik, bu kartalları önce düşmanı tahrip etmek üzere eğitip sonra da av şahinleri gibi gözlerini bağlamanın ve yaban ördekleri havada uçuşurken engellemenin haksızlık olacağını düşündü. İlk toplantıda konuşmasına felsefi bir açıdan yaklaştı ve genç pilotların kendisini ne kadar sevip saydıklarını bildiğinden rahatça başladı. Savaşın en son hedefi barıştır arkadaşlar. Tüm komutanlar da son stratejilerini barışı sağlamak için yaparlar. Dinleyenlerden hiç ses çıkmadığını görünce pilotların arasında oturan oğluna baktı. Sevdiği kadını daha yeni kaybetmiş, bir savaş pilotu olarak eğitilmiş bir erkeğe barıştan nasıl söz edilebilirdi? Ama ona bir görev verilmişti ve bunu yapmak zorundaydı. Düşmanın seçtiği taktiğe uyup onun istediği yoldan gitmek tahrik olmak için aptal olmak gerekir. Siz genç adamlardan bir ya da birkaçının bu ülke insanlarını hiç de hazır olmadıkları bir durumla karşı karşıya getirmelerine izin veremeyiz arkadaşlar. Genç pilotlar bu sözler üzerine dikkat kesilmişler ve gözlerini ona dikmişlerdi. Düşmanlarımıza istedikleri fırsatı vermemeliyiz. Onlar da böyle bir şey istiyorlar. Bunu anlamalısınız. Birkaç kişi başını onaylar gibi sallamıştı ve gençler aralarında mırıldanıyorlardı şimdi. Birik, başına dert açmak isteyen varsa evime gelsin, adresimi biliyorsunuz. Bunun için Şam'a gitmenize gerek yok diyerek ilk esprisini yaptı ve onları istediği gibi güldürdü. Pekala, demek dert istemiyoruz. Sorunlardan kaçınmak için elimizden geleni yapacak ve bekleyeceğiz. Ama bu tembelleşeceğiz anlamına gelmiyor tabii. Zamanı geldiğinde gereken emri sizlere ben vereceğim ve bu da diğer yanağınızı uzatın olmayacaktır. Anlıyorsunuz beni değil mi? Genç pilotlar başlarını sallıyorlardı ve mırıltılar da artmıştı. Le Dauphin, filo komutanı olarak ayağa kalktı ve söz alarak "Pekala" diye konuşmaya başladı. Hepiniz buradayken MiG'leri sınır ötesine kovalamak ve düşürmek isteyen siz öfkeli gençleri sakinleştirecek bir haberim var. Bunu söylerken briefing odasının arka tarafında duran projeksiyon makinesini göstermişti. Birden ışıklar söndü ve odada öksürük sesleri duyuldu. Genç pilotlardan biri "Yine mi film izleyeceğiz?" diye söylendi. Albay "Evet" diye devam etti. "Bir film daha izleyeceğiz." Sonra filmin başlamasıyla ekrana yansıyan resimleri gösterip konuştu. "Bu bir istihbarat filmidir. Konusu Sovyetler Birliği tarafından Arap Birliği ordularına verilen yerden havaya füzelerdir. Bu yeni füzelerin adı Serpent'tir ve bunlar halen kullanılan SAM-3 sisteminin daha modern tipleridir. Bildiğimiz kadarıyla bu füzeler Suriye Hava Savunması tarafından kullanılmaya başlanmıştır ve pek yakında Mısır tarafından da alınacaktır. Bu hava savunma füzeleri halen Rus öğretmenler tarafından kullanılıyor." Albay bunları anlatırken Birik sandalyesine oturdu ve arkasına yaslanıp genç pilotları izlemeye başladı. Pilotlar şimdi gayet ciddi olarak anlatılanları dinliyor ve kendi ölümlerine neden olabilecek bu yeni silah konusunda daha fazla şeyler öğrenmek istiyorlardı. Füze paletli bir araçtan fırlatılıyor. Burada mobil bir hava keşif birliğinin araçlarını görüyorsunuz. Bakın her araçta iki tane füze var ve bunların her biri de korkunç bir tehdit bizim için. Birik ekranı görmek için biraz eğilince David Morgan'ın yakışıklı profilini gördü ve ona karşı büyük bir sempati beslediğini anladı. Bu genç adamın hali onu çok üzüyordu. David bu ülkenin amaçları için çalışmaya, elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu pek çok kez kanıtlamıştı. Onların ideallerini kucaklıyor ve sadık kalacağını gösteriyordu. Albay Le Dauphin devam etti. "Serpent füzesinin ne kadar geliştirilmiş olduğu konusunda fazla bilgimiz yok. Ancak çok yüksek süratlere, belki de 2,5 Mach hızına sahip olabilir. Güdüm sistemi ise infraruj tarama ve bilgisayarlı radar kontrolünün birleştirilmesinden oluşuyor." Birik bir an için Debra'nın yanlış karar verip vermediğini düşündü. Bu genç adam onu ne kadar sevdiğini her haliyle belli ediyordu. Belki de bir şeyler yapıp... Ama hayır. Birik başını iki yana salladı ve paketini çıkarıp bir sigara yaktı. David çok genç ve dengin bir erkekti. Biraz da şımartılmıştı kuşkusuz. Bunu yapamazdı. Debra yine doğru karar vermiş olacaktı. O her zaman doğru karar verirdi zaten. David'i bu haliyle elinde tutabilmesi çok güç olurdu. Onu serbest bırakmalıydı. Albay, Serpent füzesinin 1500 ila 75.000 fit arasındaki tüm hedeflere karşı kullanılabileceği belirtilmiş bulunuyor, diye devam etti. Pilotlar bu yeni füzenin etkisi konusunda birbirleriyle konuşmaya başlamışlardı. Bu yeni füzenin savaş başlığı çeyrek ton patlayıcı taşıyor ve üzerinde bir de proximity tapası var. Yani füze hedefi tam bulamasa ve 150 feet'e yakın bir mesafeden geçse bile infilak oluyor. Diğer bir deyişle bu limitler dahilinde Serpent öldürücü bir silah. Birik hala David'e bakıyordu. Delikanlı birkaç aydan beri onlardan uzak duruyordu ve o zamandan bu yana evlerine pek gitmemişti. Saldırı olayından sonra sadece iki kez, o da Joe ile birlikte, sabah yemeği için gitmişti Birik'in evine. Bu ziyaretlerde de herkes suskun oturmuş ve özellikle Debra'nın ismini kimse ağzına almamıştı. Oraya ikinci gidişinden bu yana yaklaşık 6 ay geçmişti. Briefing devam ediyordu. Kaçınma taktikleri bu aşamada aynen hala kullanılmakta olan SAM-3'lerde olduğu gibidir. Muzip pilotlardan biri o halde dua edelim ve birbirimize şans dileyelim deyince salonda bir kahkaha tufanı koptu. Füzeye doğru azami yatışla keskin dönüş, jet egzozunuzla radyasyonu perdeleme ve Serpent'in üzerinizden sıyırarak geçmesi için gereken yapılacaktır. Füze peşinizden geldiği takdirde güneşe doğru tırmanmanız ve sonra tekrar keskin bir dönüş yapmanız kaçınmanızı sağlayabilir. Böyle bir durumda füze güneşin infraruj radyasyonunu daha çekici bir hedef olarak görüp oraya yönelebilir. Pilotlardan biri peki ya bu işe yaramazsa diye sorunca muziplerden biri o zaman Allah birdir ya İsrail bize yardım et duasını okumaya başlarsın diye bağırdı. Ancak bu kez kimse gülmemişti. Briefing bitip herkes odadan çıkarken Birik yavaşça yerinden kalktı, onun kapıya gelmesini bekleyip yanına yaklaştı. Seni ne zaman göreceğiz David? Çoktandır uğramıyorsun bize. Özür dilerim efendim. Joe ile haber gönderiyordum. Herhalde özürlerimi size bildirmiştir. Tabii, o senden haber getiriyor. Bu akşam onunla birlikte gelsene, evde güzel yemekler olacağını sanıyorum. David bir an tereddüt etti ve sonra başını iki yana salladı. Kusura bakmayın efendim, bu akşam için bazı planlarım vardı. Birik anlıyorum dedi ve albayın odasına doğru giderken unutma diye tekrarladı. Orası her zaman için senin evindir, bekleriz. David'in birden durup efendim diye seslenmesiyle duran Birik meraklı gözlerle ona baktı. David çekingen bir ifadeyle sordu. O nasıl efendim? Debra nasıl? Onu gördünüz mü? Yani bu yakınlarda gördünüz mü? General başını salladı ve iyi iyi dedi. İşte ne kadar iyi olabilecekse tabii. Onu sorduğumu söyler misiniz kendisine? Birik yüzüne bakan mavi gözlerden kaçınmaya çalışarak hayır diye yanıt verdi. Bunu yapamayacağımı çok iyi biliyorsun değil mi? David başka bir şey söylememiş başını sallayıp yürümüştü. Birik bir an durup onun arkasından baktı ve kaşlarını çatarak albayın odasına girdi. David arabası ile Joe'yu Ayn Karim'e bıraktıktan sonra Doğu Kudüs'teki alışveriş merkezine giderek Melek George 5'teki yeni büyük süpermarkete girdi. Hafta sonu için bazı şeyler almak istiyordu. İçeride biraz dolaştıktan sonra et royonuna geldi ve hangi etlerden alacağını düşünmeye başladı. Kuzu pirzolaları da güzeldi, sığır biftekleri de. Birden gözetleniyormuş gibi bir hisse kapıldı. Başını etlerden kaldırıp yan tarafa bakınca bukleli sarı saçlı, heykel vücutlu bir kadının kendisini süzdüğünü gördü. Saçlarının boyalı olduğu saç diplerinin koyuluğundan anlaşılıyordu. David'den yaşlıydı ve gözlerinin yan taraflarında hafif kırışıklıklar, dolgun kalçaları ve göğüsleriyle olgun, güzel bir kadındı. David'e öylesine arzu dolu gözlerle bakıyordu ki genç adam birden heyecanlandığını hissetti. Vücudunun kendisine ihanet ettiğini düşünüp kendi kendine kızarak gözlerini tekrar etlere çevirdi. Kadınlarla birlikte olmayalı o kadar uzun zaman olmuştu ki o ana kadar bunu unutmuş gibiydi. Bir daha bir kadınla beraber olabileceği aklına bile gelmiyordu. Eline aldığı biftek paketini şöyle bir tartıp tekrar yerine koydu. Kadının onu göz hapsine aldığının farkındaydı ve ne yapacağını bilemiyordu. Bir an için bu güzel ve olgun kadının sıcaklığını kolunda duyar gibi oldu. Onun parfümü sanki burnuna kadar geliyordu. Kadın ona iyice yaklaştı ve biftek çok güzel dedi. Hafif tatlı bir sesi vardı ve David başını çevirip onun yüzüne bakınca gözlerinin yeşil olduğunu gördü. Dişleri pek muntazam sayılmazdı fakat bembeyazdı. David düşündüğümden de yaşlıymış diye içinden söylendi. Kadın 40 yaşlarında olmalıydı. Göğsü oldukça açık bir bluz giymişti ve göğüslerinin arası rahatça görünüyordu. David birden başını bu iri göğüslerin arasına yaslamak için dayanılmaz bir arzu duydu içinde. O kadar yumuşak, sıcak ve güven verici duruyorlardı ki. Kadın onun sustuğunu görünce onu fazla pişirme, hele bunu mantar, sarımsak ve kırmızı şarapla yaparsan harika olur diyerek gülümsedi. Öyle mi? David'in sesi oldukça boğuk çıkmıştı. Kadın tekrar gülümseyip başını salladı. O evet, yemeklerini kim yapıyor senin? Karın mı yoksa annen mi? Hayır, yemeğimi kendim yaparım, yalnız yaşıyorum. Kadın bunu duyunca ona biraz daha yaklaştı. Göğüslerinden biri David'in koluna değmişti. Genç adam kısa bir süre önce içtiği konyağın etkisiyle oldukça keyifliydi ama biraz fazla kaçırmıştı galiba. Birden midesinin bulandığını hissetti ve midesindekilerin bir kısmını çıkardı. Yüzüne birkaç kez su vurdu, sonra aynaya bakıp kendi kendine sırıttı. Saçı ıslaktı ve alnına düşmüştü. Gözünün birini kapadı ve tek gözle aynada kendine bakıp tekrar sırıttı. Havluya uzanırken "Haydi bakalım oğlum, kendine gel artık" diye söylendi. Sonra elindeki havluyu bir kenara atıp oturma odasına gitti. Kadın orada yoktu. Deri kaplı divan onun oturduğu yeri belli ediyordu. Sırtının izi hala oradaydı ve zeytin ağacından yapılmış masanın üzerinde kirli tabaklar vardı. Havada koyu bir sigara ve parfüm kokusu duyuluyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 141. Devamı 16. ayrımda.